Ama bugün tabii ki sıkıntılarla devam etmeyeceğim. Geçen hafta aslında söylemiştim size, tam olarak bitiremediğim konuyu bu hafta size paylaşmaya başlayacağım. Süleyman'ın Meseleleri 30. bölümden. Ben aslında aylar öncesi yine bu okuma programında okurken, yani aslında devamlı okuduğumuz yerler, ama oradaki ayetler beni çok teselli etti. Ve orada anlatılan konuyu biraz daha, içeriğini daha net bir şekilde anlamak için biraz daha böyle mercek altına alma ihtiyacı duydum. Onun için bugün belki buradan size paylaşmak istiyorum. Şimdi şunu söylemek istiyorum öncelikle. Biliyorsunuz insanın düşünce yapısını etkileyen, hatta bazen o düşünce yapıyı değiştirebilen birçok şeyler var. Bunlar ne olabilir? Bu bir yaşanmış bir olay olabilir. Ya da bir kişinin herhangi bir olay üzerinde yapmış olduğu bir açıklama olabilir. Belki bir anlatım olabilir. Ve bu anlatım, bu açıklama kişinin düşünce yapısını bir şekilde değiştirebilir ya da farklı bir yöne doğru gitmesine yardım edebilir. Şimdi bizim hikmetli olarak bildiğimiz Süleyman da bu 30. bölümde bilgece davranan ve gerçekten akıllı ve insanoğluna çok şeyler kazandırabilecek dört küçük yaratıktan söz ediyor. 24'ten 28'e kadar. Bir kardeş okuyabilir mi? Dört küçük yaratıktan söz ediyor. Karıncadan söz ediyor. Kaya tavşanından söz ediyor. Çekirgelerden ve bir de kertenkele diyor, ama onu birazcık araştırdığında aslında kertenkele değil, örümcek. Biraz daha böyle şeye girdiğimde örümcek olduğu karşıma çıktı. Ama ta oralara kadar daha gelemeyeceğiz maalesef. Ama bir kardeş okuyabilir mi? Evet. 24'ten 28'e kadar. Evet. Ya evet. O dördüncü hayvan çok net belli değil maalesef. Orada Süleyman, hikmetli Süleyman orada hangi hayvanı kastediyor tam belli değil. Ama ben çok araştırdım, baktım. İbranicesine baktım, ona baktım, değişik tercümelere baktım. Büyük bir olasılıkla birçok yorumcularda örümcek olduğunu söylüyorlar onun. Kertenkelelerin örümcek olduğunu söylüyorlar. O kadar fazla önemli değil. Ama ben şunu net bir şekilde size söylemek istiyorum. Benim herkesin sevdiği birçok şey var. Mesela televizyonlarda da, ekranlarda da izlemekten keyif duyduğumuz, zevk aldığımız birçok programlar var. Ben bunlardan bir tanesi, açık oturumları çok severim. Yani o tartışma programlarını, bir konu üzerinde yapılan tartışma programlarını çok çok severim. Ve fark ediyorum, Ercan da o yönde bana çekmiş. O da son zamanlarda yoğun bir şekilde televizyonda tartışma programlarını büyük bir ateşli bir şekilde izliyor, takip etmeye çalışıyor. Ama ikinci olarak benim sevdiğim, hayvanlar alemini çok seviyorum. Ve belki zaman zaman ben burada vaaz ederken o hayvanların, değişik hayvanların yaşamlarından kesitler alaraktan, belki örnekler alaraktan vaazın içerisinde kullanmaya çalışmışımdır. Örneğin Petrus'u paylaşırken mesela kartalı orada kullanmışımdır. Onu yine VDR televizyondan seyretmiştim örneğin. Yani hayvanlar alemini seyretmek gerçekten beni müthiş derecede teselli ediyor sevgili kardeşler. Aşırı derecede teselli ediyor. Ve bakıyorsunuz yeryüzüne, o kadar çeşit hayvan var ki. Yani biz genel olarak baktığımız zaman dört ayaklılar diyoruz. Sürüngenler diyoruz. Ondan sonra kuşlar diyoruz ve balıklar diyoruz. Ama her birini aldığınız zaman balıkları alın, binlerce çeşidi var. Sürüngenleri alın, yani yılanları, kırk ayakları alın, her birinin arasında binlerce çeşidi var. Yani bu bize neyi gösteriyor? Bunun arkasında bir yaratıcının olduğunu gösteriyor. Bunun arkasında bir üstün bir zekanın olduğunu bize açıklıyor. 19. bölüm, Mezmur 19, ilk ayet bunu çok güzel bir şekilde onaylıyor bizlere. Diyor ki 19. mezmurun ilk ayeti, gökler diyor Tanrı'nın görkemini açıklamakta, gök kubbe ellerinin eserini duyurmakta. Aslında sadece göklere değil, sadece yıldızlara, gezegenlere değil, ama çevremize baktığımızda, bütün yaratılanlara baktığımızda, aslında her bir yaratık o burçlarda kullanılması için, gazetelerde var ya, yengeç burcu, yengeci koymuşlar. O amaçla yengeci Tanrı yaratmadı. Ama o yengece baktığın zaman, ya da oğlak dediğimiz o boynuzlu keçi ya da oğlağa baktığımız zaman, aslında onun arkasındaki yaratıcıya yücelik getirmemiz gerekiyor. Onun ellerinin eseri olduğunu görmemiz, anlamamız gerekiyor sevgili kardeşler. Onun için bu hayvanları ben mercek altına almaya çalıştım. Üzerinde çok çalıştım. Teker teker bütün hayvanları incelemeye çalıştım. Bakmaya çalıştım. Zaten birkaçını televizyonlardan izlemiştim. Ve bu hayvanlardan bizler acaba ne çıkartabiliriz? Ben bir şeyler çıkartmaya çalıştım. Bu hayvanların buraya konması, burada dile getirilmiş olması Hikmetli Süleyman aracılığıyla tesadüf olmadığını sanıyorum. Bizlere bir şeyler verdiğini ya da vereceğini umuyorum sevgili kardeşler. Şimdi akıllı ve bilgece davranan dört yaratıktan ilk sırayı hangisi alıyordu? 25. ayetin ilk kısmı ne diyordu? Karıncalardan, değil mi? Karıncalar güçlü olmayan bir topluluktur diyor. Şimdi Hikmetli Süleyman'ın karıncalara baktığında, karıncalarda gördüğü ilk özellik ne? Öne çıkarmaya çalıştığı ilk özellik ne? Karıncalarda görülen ilk özellik Süleyman'a göre nedir bu ayete baktığımız zaman? Evet. İlk özelliği güçsüz yaratıklar oldu. Yani güçlü yaratıklar olmadı. Şimdi bu doğru mu? Kesinlikle doğru. Nereden anlıyoruz? Yolda yürürken, ama bilerek ama bilmeyerek, çocukken bilerek de basıyorduk da, ama büyükken bilmeyerek de olsa üzerine basıp geçip gidiyoruz. Ayak altında ezilmeye mahkum varlıklar, değil mi? Güçsüz, çaresiz, zavallı varlıklar olduğunu görebiliyoruz. Demek ki Süleyman'ın bunu söylemesi bence hiç yanlış değil. Ama başka bir yönden bakmaya çalıştığımızda, yani karıncaya ayaklar altında çiğnenen bir varlık olmanın ötesinde, bir yaratık olmanın ötesinde başka bir yönden görmeye, bakmaya çalıştığımızda onun, hani o karıncaların inanılmaz gücüne tanık oluyoruz. Aslında gerçekten müthiş güce sahip yaratıklar sevgili kardeşler. Nereden anlıyoruz? Herhalde görmeyeniniz var mı? Yemek artıklarını ya da kırıntıları, ekmek kırıntılarını ya da yaprak kırıntılarını, değil mi? Takıp böyle bir şekilde hareket halinde onları taşımaya çalıştığını görmeyeniniz var mı hiç? Herhalde yok, değil mi? Yorulmak nedir bilmeyen devamlı hareket halinde. Devamlı hareket halinde yorulmak nedir bilmeyen çalışkan, güçlü varlıklar. Şimdi bu karıncalar üzerinde, bunu televizyonda izlemiştim. Karıncalar üzerinde araştırma yapan zoologlar, yani hayvan bilimciler, onlarda çok önemli bir özellik yakalıyorlar. Karıncalar kendisinden 50 kat daha fazla ağırlığı taşıyabilecek güçte. Karıncayı tartın ve onu 50 ile çarpın ve o ağırlığı kendi başına taşıyabilecek güçte. Şimdi biraz da anlaşılsın diye söylüyorum. 70 kilo ağırlığında birini düşün. Ben 74 kiloyum. 75-74 oralardayım. Ama 70 olduğumuzu düşünelim. 50 ile çarpın bunu. 7 kere 5, 35. 3500 kilo. Yani şöyle düşünün. 70 kilo bir kişinin 3,5 tonu taşımasını. Küçük bir kamyonet sevgili kardeşler. Aslında karınca karşılaştığınız zaman evet kamyonet taşıyor. Kendi ağırlığının 50 katını, sen kendi ağırlığının kaç katını, kendi ağırlığını bile taşımakla zorlanırsın, bırak kaç katını. Değil mi? Ama karıncalar 50 katını taşıma gücüne sahip. Üstelik yine zoologlar diyor ki, hayvan bilimciler, tüm böcekler arasında en büyük beyin karıncada var. Kimin aklına gelir? Böcekli gillerde hamam böceği olsun, kakalak mı diyorlar onlara? Yani aklınıza örümcek olsun, bütün o yerde sürünen o böcekleri düşünün. Onlardan hepsinden daha büyük beyine sahip ve diyorlar ki, bunu yani özellikle söylüyorum çünkü 250 bin hücreye sahip, beyin hücresine. Yani bunu neden öne çıkarıyorum? Akıllı varlıklar. Yani o kadar da akılsız, hani dum diyemeyiz sevgili kardeşler. Bunlar 250 bin beyin hücresine sahip yaratıklar. Demek ki bu hayvanlar özel bir durum içerisinde. Ve çok daha ilginç bir şey daha var. Bu bunlara özgü bir şey. Bunları ben şimdi size sıralıyorum. Bizlerle karşılaştıracağım onları sonra. Şimdi bu karıncaların en büyük özelliklerinden bir tanesi, gıda için, yemek için birdenbire bütün koloni çıkıp yemek aramıyor. Öncü. Sami'nin soy ismi Öncü ya. Bir öncü gönderiyorlar. Öncü yola çıkıyor, yemek arıyor. Ama yemek ararken hava molekülleri bırakıyor. Hava molekülleri. Hava molekülleri bırakıyor gitti. Yani rotasını bulması için, kendi rotasını bulması için hava molekülleri bırakıyor. Gıdayı bulduğunda gıdanın oraya kadar gidiyor. Ondan sonra molekül bırakmadan, bıraktığı moleküller üzerinden yuvaya tekrar geri dönüyor. Ne yapıyor? Diğer karıncalara haber veriyor. Düşünün, bir şeker koyuyorsunuz. Emdiğiniz şeker düşüyor, yerde kalıyor. Ben çocukken çok görmüşümdür onu. Ya fazla değil. Yarım saat mi geçiyor, bir saat mi geçiyor? Bir bakıyorum, bir sürü karınca uçuşmuş. Ya nereden bunun kokusunu aldılar diyoruz, değil mi? O karınca geri dönüyor yuvasına, haber veriyor. Ve o karıncalar da ne yapıyor? Nasıl bulacak o gıdayı? O öncünün bırakmış olduğu hava moleküllerini takip ediyorlar. Ve gidip o gıdayı buluyorlar. Şimdi akıllı mı bu hayvana, akılsız mı? Yani 250 bin beyin hücresine sahip olmalarının herhalde bir nedeni olsa gerek. Tanrı onlara bu kadar aşırı oranda hücre verdiğine göre demek ki bunun bir nedeni olması gerekiyor sevgili kardeşler. Ama şimdi bu tür özelliklerini bırakalım bir tarafa. Bu hayvanların bir güzel özelliği daha var. İleriyi düşünerek hazırlık yapabiliyorlar bunlar. Yani ileriyi gören, ileriye yönelik hazırlıklar yapabilecek bir yapı içerisinde bu hayvanlar. Ve sahip oldukları bu içgüdüyle mevsimleri, hangi dönemde hangi mevsim olduğunu takip edebilen, bilebilen yaratıklar bunlar. Şimdi biz normalde karıncalara baktığımız zaman her biri böyle bir dili gibi sağa sola gidip geliyorlar, değil mi? Bir oraya gidiyorlar, dönüyorlar, gidiyorlar. Sanki bağımsız, gelişi güzel, patır kütür hareket ettiklerini düşünüyoruz, değil mi? Aslında tam tersi. Zoologlar diyor ki büyük bir kalabalık içerisinde yaşıyorlar ve hepsinin üzerine düşen sorumluluk var. Görev var. Biz bir karışıklık içerisinde görüyoruz onları. Ama aslında uyum içerisinde bir amaca, tek bir amaca hizmet ediyorlar. Ben merak ediyorum, acaba biz topluluk olaraktan önümüzde bir amaç var mı? Bizler hangi amaca hizmet ediyoruz bütünlük içerisinde? Toplumumuzda görmek istediğimiz ne? Ya da toplumumuzun hangi noktaya gelmesini istiyoruz? Bu hayvanlar gerçekten uyum içerisinde sayıca fazla olmalarına karşın uyum içerisinde çalışıyorlar. Şimdi küçüklüğümüzden beri bize anlatılan bir hikaye var. Bunu da bilmeyenimiz yok. Değil mi? Cır cır cır cır cır öden cır cır böceği. Öbürü de karınca. Şimdi bu cır cır böceğiyle karınca hikayesini bilmeyen yok aramızda. Anlat desem anlatırsın değil mi Özlem? Değil mi? Yani biz ilkokulda öğrendik. Mutlaka Sami sen de duymuşsundur ha? Ciddi misin? Sen de bir Alman bak ama sen duydun mu hiç Hatun Türkiye'de? Tabii ama duydun. Bak yani Türkiye'den gelenler bilir. Biz çünkü küçük ilkokulda değil mi Özlem? İlkokulda biz bunu öğrendik. Ama ne için öğrendik bunu? Bu neyi dile getiriyor? Karınca ve çekirge. Çalışkanlığı ve tembelliği. Yani karıncanın çalışkanlığını dile getiriliyor. Yani özellikle tembel, böyle miskin, tembel, ayağını atmakta zorlanan tiplere yönelik aslında bu hikaye anlatılıyor genelde bu. Vurgu o yönde yapılıyor. Akıllı olan, çalışkan olan karınca, öbür tarafta da hiçbir şey kaygısız, gününü gün eden, günlük yaşayan, tamam mı? Öyle söyleyelim. İleriyi düşünmeyen, günlük yaşayan, kendisine havalı, çünkü iyi öter, en iyi ötendir o. Ötmesini müziği iyi çalar, çaldığı müzikle övünür, öyle söyleyelim. Çaldığı müzikle övünür ama kış geldiğinde ne öğrenmiştik o kıyadan? Gidiyordu, karıncanın kapısını çalıyor. Bana gıda verir misin, karınca verir mi? Çalışsaydın diyor sen de, benim gibi. Ve aslında Hikmetli Süleyman da tam bu noktaya değiniyor. Bakın 6. bölüme bakın. Süleyman'ın meselleri 6. bölüm. Özdeyişleri ya da 6. bölüm. Değil mi? Tabii 6. bölümün 6. ayeti bir de 8. ayeti.
Ey tembel kişi git karıncalara bak. Onların yaşamından bir gerekiyor.
Yani. 8. ayet.
Yazın erzaklarını biriktirirler, yiyeceklerini toplarlar, biçim mevsiminde.
Evet, ey tembel diyor, karıncaya git, ondan birazcık bilgelik öğren. Erzaklarını, yiyeceklerini biriktirirler, toplarlar, mevsiminde. Şimdi bu bilgece davranan yaratıklar, bizim karıncalar gerçekten de büyük bir hazırlık içerisindeler. Aslında bizler de bir hazırlık içerisinde olmamız lazım. Ama karıncalarla bizler arasında bir fark var. Onlar birikimini bu yeryüzünde yapıyorlar sevgili kardeşler. Karıncalar birikimini bu yeryüzünde yapıyorlar. Ama bizler yatırımı göklerde yapmamız gerekiyor. Yani bilgeli imanlı, bilgece davranan imanlı, ne olduğunu gören, ne olduğunu bilen, ileriyi gören imanlı mutlaka ve mutlaka hazinesini gökyüzünde biriktirir. Ama bizler emin olun sevgili kardeşler, günlük yaşayan, günü gün eden ve geçmişiyle de övünen varlıklarız. Doğru mu? Ya ben eskiden neydim? Ya ben eskiden bunu şu kadar yapıyordum, şimdi şunu yapamıyorum. Evvelden işte ben şöyle şöyle şöyle yapmıştım ama şimdi bunu yapamıyorum. Geçmişimizle, geçmişiyle övünen insanları hiç çevremizde tanık olduk mu? Çok olduk değil mi? İnsanın doğasında olan bir şey bu. Günü yaşayan, geçmişiyle övünen varlıklarız. Ben şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Geçmişten ders almak çok önemli. Yani bizim geçmişte yaşadıklarımıza bakıp da oradan bir şeyler öğrenip elde ettiğimiz kazanımları hayatımıza sokmak çok önemli. Geçmişten ders almak çok önemli. Ama geçmişte kalaraktan yaşamamız mümkün değil. Yani geçmişe takılarak geleceğe yönelik sağlıklı, doğru adımlar atamayız. Bunu açıkça söylemek istiyorum. Geçmişte ders alabiliriz ama geçmişe takılarak sağlıklı bir şekilde, doğru bir şekilde adımlar ataraktan bu çarpık düzen içerisinde ilerlememiz mümkün değil. Karıncaların gelecek konusundaki bu yaklaşım biçimi hepimiz için aslında örnek olması gerekiyor. Ve karıncaların bir başka özelliği de var, biliyor musunuz? Onun da vücut yapısı. O vücudun üzerini kaplayan bir kabuk var. Kabuğun üzerini de kaplayan bir zar var. Soğan zarı gibi. Yani soğanı soyduğunuz zaman üzerinde bir zar çıkıyor ya. O incelikte bir önce bir kabuk ve kabuğun üzerinde bir zar var. O zarla o kabuk kaplı. Ve bu üzeri kaplı olan o zarın çok önemli bir özelliği var. Karıncayı hastalıklardan koruyan bir zar. Yani o kabuk korumuyor. Üzerindeki o ince zar tabakası onu dış etkenlerden korumasını sağlıyor karıncanın. Şimdi ben bunu ruhsal kapsamda düşündüğüm zaman aslında bizler de Rabbimizin sağlamış olduğu onun silahlarıyla donatılmış bir zırha sahibiz. Doğru mu? Bizi de o zırh ne yapıyor? Dış etkenlerden koruyor. Efesler 6. bölümde bu zırha bir isim verilmiş kutsal kitapta. Biliyor musunuz nedir bu ismi? Bu zırhın bir ismi var. Doğruluk zırhı. Doğruluk zırhı. Ve bu zırh ne yapıyor? Bizi hem dıştan gelecek olan saldırılara karşı korunmamızı sağlıyor, hem de şeytanın ateşli oklarına karşı korunma gücü veriyor sevgili kardeşler. Onun için Korintoslara yazılan ikinci mektupta 5. bölümde 12. ayette orada da çok net bir şekilde vurgulanıyor orada. Rab Tanrı'nın doğruluğuyla donatılmışlar diye. Yani biz Rab Tanrı'nın doğruluğuyla donatıldık. Yani kuşandık, giyindik Rabbin silahlarını. Bizler saldırı altında mıyız? Evet, bu yeryüzünde gerçekten şeytanın oklarına maruz kalan kişileriz. Değişik taktiklerle bizi kafa üstü getirmeye çalışıyor. Çevremiz tehlikelerle dolu. Ve bu saldırılar tüm etkinliğiyle gücünü sürdürmekte sevgili kardeşler. İmanımızı sarsmakta, bizi kafa üstü getirmeye çalışmakta. Ama Rabbimiz hamdolsun bizlere muhteşem silahlar verdi. O silahlar 13. ayette 6. bölüm, Efesler 6. bölüm 13. ayette bakın ne diyor sevgili kardeşler. Ayakta durabilmek için Rabbimiz bize neler verdi? Kötü günde dayanabilmek, gerekli her şeyi yaptıktan sonra yerinizde durabilmek için Tanrı'nın bütün silahlarını kuşanın diyor. Ayakta durmanın, sağlıklı bir şekilde ilerlemenin yolu, şartı Rabbimizin tüm silahlarını kuşanmak. Az önce de ifade ettiğim gibi sevgili kardeşler, karıncalar her ne kadar çılgınca hareket ediyormuş gibi görünmüş olsalar da aslında tek bir hedefe, tek bir amaca uyum içerisinde hizmet ediyorlar. Bizler de ne yapmamız gerekiyor? Evet, bizler de bir bütünlük içerisinde, uyum içerisinde, yılmadan, yorulmadan, Rabbin isteği ve amacı doğrultusunda hizmetimizi sürdürmemiz gerekiyor. Yorulmadan, yılmadan. Rabbin istek ve amacı doğrultusunda hizmetimizi sürdürmemiz gerekiyor. Onun için Yuhanna 9. bölümü açarsanız 4. ayeti bunun nedeni aslında çok net bir şekilde bize açıklanıyor. Neden bunu Yani zamanı iyi bir şekilde kullanıp tek bir amaca doğru hizmet etmemiz gerektiğini, orada diyor ki beni gönderenin işlerini vakit daha gündüzken yapmalıyız. Gece geliyor, o zaman kimse çalışamaz. Yani zaman hızlı bir şekilde akıp gidiyor. Rabbimizin verdiği zamanı en etkin. Yuhanna 9 ayet 4. Yuhanna 9 ayet 4. Demek ki Rabbimizin de bize vermiş olduğu zamanı en etkin ve verimli biçimde hizmet ederek, çalışarak kullanmalı ve değerlendirmeliyiz karıncalar gibi sevgili kardeşler. Geldik ikinci yaratığa. Demek ki çalışkanlıktan kendimize pay edeceğiz ama kendimize göre değil, kafamıza göre değil, birlikte, bütünlük içerisinde, uyum içerisinde ve tek bir amaca hizmet edeceğiz. İkinci yaratık neydi? 26. ayette kaya tavşanları, değil mi? Bu hayvanların da karıncalarla olan ortak özelliği ne? O kaya tavşanları da güçsüz varlıklar. Onlar da bak ortak olan yönü, onlar da güçsüz. Karıncalar da güçsüz, kaya tavşanları da güçsüz. Ama karıncalar gibi kaya tavşanları da akıllı varlıklar. Neden biliyor musunuz akıllı? Söyleyebilen var mı? Neden? Şimdi karıncaları söyledik. Neden akıllılar? Onun nedenini açıkladık değil mi? Beyinlerindeki o 250 bin hücreden söz ettik. Değil mi? İleriyi düşünen, uyum içerisinde çalışan varlıklar olduğunu söyledik. Ama kaya tavşanlarını akıllı kılan özellik ne? Bak, o çok önemli bir şey. Yuvalarını kaya tavşanı. Bilmiyorum. Almancasını bilmiyorum. Almancasına bakmadım açıkçası. Zaten şeyine baktığımda İbranicesine baktığımda İbranicesine safan diye bir söz kullanılıyor. İngilizce'de cani diyorlar ona. Ama baktığın zaman aslında o şeye karşılığına orada aslında porsuk. Porsuk biliyor musunuz nedir porsuk? Böyle suyun içerisinde devamlı, tavşandan birazcık böyle büyük, suyun içerisinde, toprakların içerisinde uyuk yapıyor, mağaralar yapıyor. Çıkıyor, böyle küme küme şeyler yapıyorlar ama suda yaşayabiliyor, balıkla besleniyor kendisi. Porsuk, bir çeşit porsuk. Yani aslında ben internete girdim, bunu araştırdım, baktım, ettim. Bazı şeylerde, tercümelerde Arap faresi de diyen var buna. Arap faresi. Ama şöyle diyebiliriz, yani nasıl olursa olsun tavşan büyüklüğünde porsuğa benzeyen bir yaratık sevgili kardeşler. Ama bunu anlamlı kılan, bu hayvanı anlamlı kılan en büyük özellik yuvalarını kayalara yapmış olması. Kaya kovuklarının içerisine yapmış olması. Peki bunun nedenini bilen var mı? Neden kaya tavşanları kayalara yakın hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlar? Evet. Şimdi vahşi hayvan aslan diyebiliriz, kaplan diyebiliriz. Aslanlardan, kaplanlardan kurtulması o kadar şey değil. Kolay değil. Çünkü kovuklara onlar da girip çıkıyorlar. Ama onların bir özelliği var. Onların en büyük düşmanı ne biliyor musunuz? Kartallar. Bakın, kartallardan dolayı bu hayvanlar yuvalarını o mağarada, kayalarda oluşan o küçük kovukların içerisinde yapıyorlar. Demek ki bunu neden söylüyorum? Aslında tavşan için, bu kaya tavşanı için bu arazi ona uygun bir arazi değil. Çünkü kayalık bir arazi, kayalıklarla kaplı bir arazi, yeşillik alan yok. Çünkü bu tavşan otla besleniyor, yeşillikle besleniyor. Yani etle beslenen bir hayvan değil. Otla beslenen hayvan olduğu için aslında meralarda olması lazım. O büyük tarlalarda, büyük geniş yeşillik alanlarda yuvasını kurması lazım aslında tavşan, bu kaya tavşanları. Ama hayır, özellikle kartallara yem olmamak için o kayalıklara yakın oluyorlar ve kendilerini koruyorlar. Şimdi bakın, düşünün. Bu kayalar tavşanlar için, kaya tavşanları için bir avantaj. Bir avantaj sağlıyor. Ama şeye baktığımız zaman, kartallara baktığımız zaman kartallara bir avantaj, bir üstünlük sağlamıyor. Onlar için de aslında büyük bir tehlike. Neden diyeceksiniz büyük bir tehlike? Kartal tavşanı avlayabilmesi için yukarıdan onu gözlüyor, takip ediyor ve 120-130 kilometre hızla dalış yapıyor. Tavşanı avlaması için 120 kilometre, 130 kilometre hızla dalış yapıyor. Ama dalış yaptığı zaman kayalıklara yaklaştığı anda kendini frenlemesi lazım. Eğer frenleyemezse o hızla kayalara çarpıyor. Tavşanlar için üstünlük olan kaya kartal için ölüm yeri oluyor. Yani bir engel oluyor. Engel teşkil ediyor. Ve onun için kartallar ne yapıyor? O frenlemeyi beceremezse, beceremeyeceğini anladığında ya sağdan ya soldan farklı yerlerden dalış yapmaya çalışıyorlar. Ama o farklı yerlerden dalış yaparken bizim şeyde aptal değil, kaya tavşanı. Zaman kazanıyor. Kartal dalıyor, onu fark ediyor ve bildiği kovuklara hemen tavşan kendini saklıyor. Yani zaman kazanaraktan kaçmayı başarıyor. Ve size soru sorayım. Tavşanlar, bu kaya tavşanları ne zaman yem oluyor biliyor musun kartallara? Bu kaya tavşanları ot bulmak için kayalardan ayrılıyorlar. Birazcık kayalıklardan uzaklaşıyorlar. Ve kartal büyük bir ustalıkla, sabırla bekliyor onların kayalıklardan uzaklaşmasını. Kayalıklardan uzaklaştığını farkına varır varmaz dalıp kaya tavşanını avlıyor. Demek ki kayalıklardan uzaklaştıkça tehlike içerisine girmiş oluyorlar sevgili kardeşler. Şimdi ben bu kayalıkları düşündüğüm zaman hemen bileceksiniz. Kaya dediğimiz zaman aklımıza ne geliyor ruhsal kapsamda düşündüğümüz zaman? Rabbimiz geliyor değil mi? Bakın Süleyman Mezmur 18. Mezmur'da 2. ayete bir bakalım isterseniz. 18. Mezmur. Evet. Bu mezmuru paylaşmıştım, doğru söyledim. 18. Mezmur. İkinci ayet. Ne diyor? Rab benim kayam diyor değil mi? Rab benim kayam. Rab benim sığınağım, yani kulem. Yüksek kulem. Eski tercümede yüksek kulem diyor. Benim sığınağım, kulem. Kurtarıcım, Tanrım, kayam, sığınacak yerim, kalkanım, güçlü kurtarıcım, korunağımdır. Rab, Davut aracılığıyla Davut ne diyor Rab'be? Rab diyor ki benim gücüm, kurtarıcım diyerekten de ne yapıyor? Övüyor Tanrı'yı. Kalkan nedir? Kalkan korunmak için değil mi? Kaya da neyi açıklar kaya? Gücü açıklar sevgili kardeşler. Kaya gücü açıklar. Ne kadar kayalık üzerine bina kurulursa Bina o kadar güçlü oluyor sevgili kardeşler. Kule neyi açıklar? O da korunmak için değil mi? Kule de korunmak için. Ama kulenin bir başka özelliği var. Yani sığınak olarak tercüme edildiği burada yüksek kulemdir eski tercümede. Kulenin bir başka özelliği daha var sevgili kardeşler. Kule ne yapar? O kalelerdeki kuleye çıkan o üstte bir gözetleyici vardır değil mi? Yani etrafı daha iyi görmeni sağlar. Demek ki Rab ne yapar? Bize şunu yapar. Biz Rab'de olmakla aslında bize Rab bir kurbağa bakışı değil, bize bir kuş bakışı özelliği kazandırıyor. Yani sıkıntılarda, sorunlarda biz kendimizi böyle ormanlık içerisinde, yani sık bir ormana dönüşüyor sıkıntılar. Bizi sık bir orman içerisine girmemizi sağlıyor. O sık orman içerisinde, o sıkıntılar içerisindeyken ne yapıyor? Yüksek kule bize o sıkıntılar üzerinden yükselip bir kuş bakışı görüşü bizlere sağlıyor. Ve kaya üzerinde olmamız gerekiyor. Eğer kaymak istemiyorsak değerli kardeşler. Onun için yine bir ayet daha okuyacağız 40. mezmurda. 2. ayet. 40. mezmur 2. ayet. Almancasında kaç olarak geçiyor bilmiyorum. Hani bazen değişiyor çünkü. 40. mezmur 2. ayet. Ölüm çukurundan, balçıktan çıkardı beni diyor. Ayaklarımı kaya üzerinde tuttu, kaymayayım diye. Ve Pavlos da Korintoslara yazılan mektupta, birinci mektupta Rabbimizin kaya olduğundan söz eder. Sarsılmaz kayamız olduğunu gerçekten net bir şekilde ifade eder. 10. bölümün 4. ayetinde, 1. Korintoslar 10 ayet 4'te. Diyor ki ruhsal kayadan içtiler ve o kaya Mesih'ti. Şimdi ne kadar açık, ne kadar net sevgili kardeşler. Görebiliyor musunuz? Kayalar, kaya tavşanları için nasıl bir yer? Tek korunacakları yer, başka yer yok. Tavşanın, kaya tavşanının korunacağı tek yer kaya kovukları. Bizlerin de sığınabileceği tek kovuk, tek yer sarsılmaz kayamız olan Rabbimiz İsa Mesih. Ve dikkat edin, ne dedim? Tavşan, kaya tavşanları kayalıklara yakın olduğu sürece emniyette. Dikkat edin. Kaya tavşanları kayalara yakın olduğu sürece emniyette. Kayalardan uzaklaştığı anda kartallara yem olmaya mahkum sevgili kardeşler. Onun için Yakup 4. bölüm 7. ve 8. ayetlerde diyor ki Tanrı'ya bağımlı olun, iblise karşı direnin, sizden kaçacaktır. Tanrı'ya yaklaşın, o da size yaklaşacaktır. Görebiliyor musunuz sevgili kardeşler? Demek ki biz Rab'be nasıl yakın olabiliriz? Rabbin sözüne yakın olduğumuz sürece. Demek ki Rabbin sözüne yakınsam Rab'be yakınım. Rabbin sözünden uzaksam Rab'den uzağım. Demek ki eğer ben kaya tavşanları gibi kayalıklardan uzaksam tehlike içerisindeyim. Ama kayalıklara yakın hayatımı sürdürürsem eğer emniyet içerisinde varlığımı sürdürebilirim kaya tavşanları gibi. Yem olmak istemiyorsak, şeytanın saldırılarına maruz kalmak istemiyorsak sevgili kardeşler kayamıza, Rabbimize yakın bir hayat sürdürmemiz lazım. Ve bununla noktalıyorum. Hayatımızı kaya tavşanları gibi tehlikelerden uzak, tehlikelere göğüs gerebilmek için Rab'be yakın bir hayat sürdürmemiz gerekiyor. Yüreklerimizi eğelim ve Rab yüreklerimizi biliyor. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Daha bitmedi kaya tavşanları ile ilgili şey ama en azından yüreklerimizi eğelim ve en azından Rabbimizin bize ne demek istediğini üzerinde düşünelim. Kendimize birer pay çıkartalım ve en önemlisi hiçbir şey aklınıza kalmasa bile eğer başarılı, zaferli bir hayat istiyorsan kayalıklara yakın bir hayatın olacak. Kayaya, İsa Mesih'e yakın bir hayat. Dua edelim, yine Sami duayla kapatır. Bir 20 saniye, 30 saniye sessiz kalalım lütfen.